Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri ref eylesin. Evlad-ı iyalinizle beraber iki dünyada umduklarınıza, umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarınızdan, korktuklarımızdan emin eylesin. Bilvesile dertlilerimize deva, boşlularımıza eda, hastalarımıza da şifalar ihsan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, zaman zaman büyük zatlardan nakillerle sohbet ettiğimi programı takip edenler biliyorlar. Bugün yine nasip olursa Vefa Sultan dizisinden aldığımız bir kısım cümlelerle sohbet etmeye çalışacağız. Bu sohbetler arasında bazen tekrara da rastlanabilir. Mazur görmenizi istirham edeceğim. Ayrıca bir, iki evvelki, üç evvelki programı izleyen herkes illa bu programı da dinliyor anlamına gelmez. Dinleyicilerin de değiştiğini hesaba katarak mazur görmenizi istirham ediyorum. Muhterem Vefa Sultan buyurmuş ki, öfke ayağa kalkınca akıl baştan gider. Efendim bu düz bir cümle, bunu herkes söyleyebilir. Buna sehl-i mümteni diyoruz. Baştan söylemek zor, duyunca aha bu kolaymış diye gelir insanlara. Ama bardak dolmayınca taşmaz. Maneviyat dersleri alınmadan ve onunla kemale erilmeden bu cümleler ağızdan çıkmaz. Hatırlarsanız Aliye İzzet Begoviç için bir cümlesini zaman zaman tekrarlamışımdır. Göklerin talebesi olmadan yerlerin öğretmeni olamazsınız demişti. İnsanlara bir şey söyleyebilmek için maneviyattan, vahiyden, Kur'an'dan, hadisten, tasavvuftan alınan derslerle dolmak lazım. Ha bu cümleyi ben de söylerdim konusuna gelince, küçük bir hikayeyle meseleyi daha iyi anlaşılır hale getirmek istiyorum. Ameleler itiraz etmişler. Demişler ki biz daha çok yük taşıyoruz, usta bizden daha çok maaş alıyor, ücret alıyor. Biz buna razı değiliz. Öyle mi demiş işveren? Hepiniz beraber toplanın demiş, toplanmışlar. Ameleler, usta. Amelelere demiş ki şu yumurtayı, haşlanmış yumurtayı dik olarak durdurun bakayım demiş. Hepsi denemiş, bir türlü durduramamış. Ustaya demiş ki sen durdur. Usta hafifçe taşa yumurtanın bir tarafını vurmuş, çıtlatmış. Çıtlatınca yumurta o çıtlak üzerinde durmuş. E bunu biz de yapardık demişler. Yok, onu demiş görmeden yapacaktınız. İşte ustayla sizin farkınız bu. O durdurmanın yolunu kendi buldu, siz gördükten sonra buldunuz. Hatta derler ya, Behlül Dağ'a çamurdan evler yapıp satıyormuş. Zübeyde Hanım, Harun-u Reşid'in hanımı, ne yapıyorsun Behlül demiş, cennet yapıp cennet satıyorum demiş. E bana da ver bir tane, olur demiş. Bugünün parasıyla şey yapayım, ne kadar? 100 lira. Al demiş 100 lirayı, ver bana. Aldım demiş. O gece Harun-u Reşid hanımını rüyasında cennette, bahçelerde görmüş. Hatun ne yaptın, ne hayır yaptın? Bir ibadet yapmadın, bir şey yapmadın. İlla bir şey yapmışsın deyince, demiş Behlül ev yapıyordu da çamurdan cennet tatıyorum dedi. Ondan bir cennet aldım demiş. Aman demiş Behlül'e koşmuş. Demiş ki cennet yapıp satıyormuşsun demiş. Ondan bana da ver. Zübeyde Hanım'a 100 lira demişse Harun-u Reşid'e 1000 lira demiş. E niye sen demiş daha önce 100 liraya vermişsin? O rüyadan evvelidi demiş. Şimdi rüyayı gördün mü ondan sonra talip oldun. İş işten geçti. Şimdi bütün bunları niye söyledik? Öfke ayağa kalkınca akıl baştan gidermiş sözü sıradan bir söz değil. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiramdan birisi geldi. Dedi ki bana nasihat et ya Resulallah. Efendimiz iki kelimeyle cevap verdi. La ta'dab, kızma, öfkelenme dedi. Tamam ya Resulallah, bunu anladım. Başka bir nasihat ver. La ta'dab, kızma, öfkelenme. Anladım ya Resulallah, başka bir nasihat. La ta'dab, kızma, senin dersin bugün bu kadar. Çünkü kızınca madem akıl gidiyor, mantık gidiyor, kızmamak akıllı ve mantıklı, makul mantıklı hareket etmektir. Kızdığı zaman makuliyetini kaybeder insanoğlu. Öbür sözümüzü hatırlayalım, atasözünü. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır demişler. Öfkeli olduğumuzda zaman zaman oluruz, elimizde değil. Öyle dikkat edelim ki öfke gittiğinde yüzümüzü kızartacak söz ve davranışlarda bulunmayalım. Biz güzel sözlerden güzel yanlarına bakarak istifadeye gayret edelim efendim. Bir başka söz ki yine duymuş olabilirsiniz. Kader gayrete aşıktır. Zaman zaman soruyorlar, hocam evlenmemiz kaderimiz miydi? Ev almamız kaderimiz miydi? Arabası? Bütün sorular, bu benzeri soruların cevabı çok kısa. Kaderin dışında hiçbir şey yoktur. Peki her şey kaderin içindeyse, kader de değişmez ise ki değişmez, çünkü Allah'ın yanılmış olma ihtimali ortaya çıkar, bu haşa mümkün değil. İkincisi, biz kadere zaman zaman adamın kaderi değişti, adamın kaderini değiştirdi gibi laflar ediyoruz. Aslını bilmediğimiz şeyin değiştiğine nasıl hükmediyoruz? Bu aklın kendisine aykırı. Kaderinin aslını biliyor muyuz? Yok. Değişti diyoruz. Nasıl değişti? Değiştiğine nereden hükmettik? Aslını bilmiyoruz. Madem değişmez, aslını da bilmiyoruz. Bazı şeyler bize değişmiş gibi geliyor. Halbuki o kaderde vardı. Peki o zaman yaptıklarımızdan niye mesulüz? Yaptığımız iyiliklerin mükafatına talip olduğumuz gibi yaptığımız kötülüklerin de cezasına katlanmak ve razı olmak mecburiyetindeyiz. Kaderin dışında bir şey yoktur ama Allah-u Teala bizi o şeye yapmaya zorlamıyor. Sadece ilmi ezelisiyle bilmekten başka bir şey değildir. Allah-u Teala bilmiş ve kaydetmiş. Değişmemesinin ana dayanağı Allah'ın yanılmaz olduğudur. Yoksa bizi zorladığından değil. Bu 45 dakikalık bir ders. Şimdi ona müsait olmadığımız için başka sözlere geçip sohbetimize devam edeceğiz. Ama müsait olanlar Mustafa Akgül kader değişir mi diye YouTube'a yazarlarsa yaklaşık 30-35 dakikalık bir videonun geldiğini görecekler. Tavsiye ederim efendim. Bir başka sözü Vefa Sultan'ın. Gül denen hakikate kavuşmak için diken denen imtihanı arkanda bırakmak gerekir. Yani dikeni atlamadan güle ulaşamazsın. Bu zaman zaman değişik tonlarda, değişik kalıplarda söylenen bir hakikattir. Çile çekilmeden hedefe ulaşılmaz. Çıraklığı yapılmayan mesleğin ekmeği haramdır derler Anadolu'muzda. İlla bir sıkıntı dönemi geçmeli. Yeni neslin en büyük eksikliği hiçbir sıkıntıya razı olmadan nimetlerin de en güzelini istemeleridir. Arabanın en güzeli, ev, masa başında iş, büyük çok maaşlı bir iş, hep bunlara talipler. Peki bunların sıkıntısı, derse çalışamıyorum, ödev yapamıyorum, psikolojim bozuk. Nasıl olacak kardeşim? Dikeni atlamadan güle ulaşmak istiyorsun. Bu mümkün değil. Abesle iştigaldir. Doğru değildir. Böyle bir dünya yok. Gül denen hakikate kavuşabilmek için diken denen imtihanı arkanda bırakman gerekir. Dikeni atlayabilmen gerekir. Dikene katlanabilmen gerekir. Gözünün önünü görmek istemeyene her şey perde olur. görene her şey Allah'ı işaret eder. O şarkıyı biz bu manada tekrarlayalım. Bana her şey seni hatırlatıyor cümlesini Cenab-ı Allah için konuşalım. Ya Rabbi bana her şey seni hatırlatıyor. Kim için? Gören için. İyiye yoran için. Eşya üzerinde Allah'ın esmasının tecellisini okumaya alışan için. Bu böyleyken gözünün önünü görmeyi istemeyene de her şey perde olur. Bunu ağaç yapıyor, bu topraktan çıkıyor, bunu hayvan üretiyor gibi yumurtayı tavuğa, sütü koyuna, eti ineğe hamleden insan gözünün önünü göremiyor demektir. Bir başka sözünde buyurdu ki Vefa Sultan, Yakup'un gözünü açan Yusuf'un kokusu değil, hakiki sevgiliye yani Allah'a olan teslimiyetidir. Hatırlarsanız Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldığı haberi gelince fesabrun cemil dedi. Ben güzel bir sabırla sabredeceğim. Allah bana gerçekleri öğretecek, bildirecek dedi. İşte o teslimiyet önce hikmete mebni ama olan gözlerini o teslimiyetle açtı. Açılmanın asıl sebebi Allah'a teslimiyettir denildi. Efendim burada gençlerimizin aklına şöyle bir soru gelir. Vefa Sultan'ın bu izahı Kur'an'ın zahirine aykırı değil mi? Hani gömlek Hazreti Yakup'un yüzüne konunca fertedde basira görmesi geriye geldi. Yani görür hale geldi buyuruluyor. Hatta daha önce de Hazreti Yakup Yusuf'un kokusunu hissediyorum dedi. Demek ki Yusuf'un kokusuydu, Yusuf'un gömleğiydi, gömlekteki Yusuf'un kokusuydu. O işin zahiri ve doğru. Onu kimse inkar edemez, metinde geçiyor. Ya Vefa Sultan, işin başka tarafına dikkatimizi çekiyor. Hani ne dedik? Hedef 6'ya varmaksa, 3 çarpı 2 de 6, 9 eksi 3 de 6, 2 artı 4 de 6. 6'ya birkaç yönden varılabilir. Hedef Allah'ı bilmek, bulmak ve ona teslim olmak ise Kur'an'ı inanç esaslarımız çerçevesinde anlayıp imanımızı artırmaya vesile kılmak için gayret edersek birkaç yönden bakabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Efendim biz hazineden bir şeyler almaya devam edelim. Buyurulmuş ki, eğri adamla doğru yola gidilmez. Eğri adamla doğru yola gidilmez. Bir başka geçmiş miydi bilmiyorum. İnsana sıkıntı bazen yoldan gelir, bazen yoldaştan gelir buyurulmuş. Yoldan gelirse telafisi mümkündür. Yolu değiştirir, gittiği mesafeyi tekrar geri dönme zahmetine katlanır, tehlikeden kurtulur. Fakat tehlike yoldaştan gelirse ondan kurtulmak daha zordur. O sana sirayet eder, huy haline gelir. Sen de onun yaptıklarına alışırsın ve onlardan kurtulman kolay olmaz ki. Buna günümüzde bağımlılık deniliyor. Bazen oyuna bağlılık, bazen uyuşturucuya bağlılık, bazen sigaraya bağlılık, bazen bu teknik aletlere, telefona, televizyona, efendime söyleyeyim, dijital dünyaya bağımlılık, kurtulması kolay olmayan şeylerdir. Eğri adamla doğru yola gidilmez. Doğru adamla da gidersen mutlaka onun iyilikleri sana sirayet eder. İyilik de bulaşıcıdır, kötülük de bulaşıcıdır buyurulmuş. Biz onu söylersek belki iddialı olur ama yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Doğru adamla da eğri yola gidilmez. Doğru adamı, doğru arkadaşı bulursan, sen kendi nefsinde bulunan eski huylardan dolayı yanlışa gitmeyi istesen bile o seni ikaz eder. O seni düzeltir. Hani Mevlana demişti ya, İyi ve sadık arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı olmaz. Çünkü o sadık arkadaş insandaki yanlışı düzeltir demişti. Bir başka güzel sözü dikkatinize sunmak istiyorum. Biriktirdiğimiz değil, paylaştığımız bizimdir. Biriktirdiğimiz değil, paylaştığımız bizimdir. İnsanlarla ne kadar paylaşabiliyorsak, o paylaştıklarımız bizim ahiret kazancımıza kaydolmak üzere gönderilir. İnsanlar da biriktirdiğinin veya yediğinin kendisinin olduğunu zanneder. Hane-i Saadet'te, Efendimizin hanesinde bir kuzu kesilmişti de, Efendimiz de Ayşe validemize bu kuzuyu ihtiyaç sahiplerine gerektiği kadar dağıt, bir kısmı da bize kalsın demişti. Sonunda sordu, ya Ayşe bize ne kaldı dedi. Hazreti Ayşe validemiz de bir ön kol kaldı ya Resulallah deyince, Efendimiz buyurdu ki bir tek ön kolu kaybettik desene ya Ayşe. Yani diğer bölümler bizim ahiret kazancımıza gitti. Şimdi bir ön kolu yiyeceğiz ama o ahirete gitmeyecek. Bir tek onu kaybettik. Nereden geldik? Biriktirdiğimiz, yiyip içtiğimiz değil bizim olan. Bizim olan paylaştığımızdır. Fakire, fukaraya, yetime, Gazze'ye, Filistin'e, Myanmar'a, Doğu Türkistan'a, mahalledeki yetime, mahallede kirasını ödeyemeyen, faturasını ödeyemeyene ulaştığımız rakamlar bizimdir. Anlaşıldığı kanaatine vararak bir başka sözü nakletmek istiyorum. Ok eğri olunca hedef doğru olsa ne olur, olmasa ne olur? Hangi hedefe yöneltiyorsun? Şu hedefe. Ama okun eğri senin. Ok eğri olunca hedefin doğru olması işe yaramaz. Buradan şu manaya da işaret etmemiz caizdir. Kıblen doğru ama niyetin insanlara gösteriş için namaz kılmak ise, ki Allah muhafaza buyursun, bunu dinleyenlerimizin hiçbirinin yapacağı kanaatinde değilim. Diyor ki kıblen doğru olsa ne işe yarar niyetin eğriyse? Okun doğruluğu ne işe yarar? Düzeltiyorum. Hedefin doğruluğu ne işe yarar? Eğer ok eğri ise. Ok eğri olunca hedef doğru olsa ne olur? Olmasa ne olur? Başka söz arz ediyorum. Kuyuya birçok insan düşer. Kuyuya birçok insan girer. Ama kuyuya Yusuf gibi giren sultan gibi çıkar. Yusuf nasıl girdi? Kendi isteğiyle mi girdi? Hayır, mazlumen girdi. Kardeş zulmüne uğrayarak girdi. Mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur buyuruldu. O da Cenab-ı Allah'a sığındı. Allah-u Teala onu sadece kuyudan kurtarmakla kalmadı. Köle olarak satılmakla kalmadı. Zindanlarda uzun seneler çile çekmekle kalmadı, Mısır'a sultan etti. O kuyuya, o sıkıntılara mazlumen girilir, katlanılırsa mükafatı büyük olur. Yok, mazlumen değil, kendi hırsımızdan dolayı kuyulara giriyoruz şimdi. Problemi önce başımıza kendimiz örüyoruz. Bir problem bitiyor, taksitler ödeniyor, ev aldıksa aldık, araba aldık. Birisini daha, bir de arabayı değiştirelim, bir de evi genişletelim, bir de şunu yapalım. Bu kuyuya böyle girenler sultan olarak çıkamaz. Problem kolik olarak çıkar. Problem kolik ne demek? Problem yoksa problem üretir. Çünkü kuyuya girişinin niyeti sahih değildir, mazlumen değildir. Kendi nefsinin hırsıyladır. Bir çürümüşü sulamanın manası yoktur, faydası yoktur. Çürümüş. Sulasan ne olur, sulamasan. Öyleyse, asıl olan çürüse de sularım diye ihmal etme yerine onu çürümeye terk etmemektir. Çürümesini önlemektir. Bu zaman olur. Bu sıhhat olur. Bu mal olur. Bu evlat olur. Her birine uygulayabiliriz. Evlat yanlış şeylere alıştıktan sonra onu kurtarmak kolay değildir. Malı yanlış yerlere harcamaya, israfa başlarsak tekrar kazanmak kolay değildir. Sıhhatimizi Allah yolunda kullanmaz ise kaybettikten sonra yeniden kazanmak kolay değildir. Nice insanımız var ki hepimiz de o işe dahil olabiliriz. Daha çok kazanayım diye sıhhatini feda eder. Daha sonra kazandıklarının hepsini verse o sıhhatini tekrar kazanamaz. Anlaşılsın diye tekrar ediyorum. Nice insanımız var ki, daha çok kazanayım diye sıhhatini feda eder. Daha sonra kazandıklarının tamamını verse o sıhhatini geri alamaz. Çürümüş sulamanın manası yoktur. Sulamayı çürümeden önce yapmak lazım. Allah'ın nimetlerini çürümeye terk etmemek lazım. Efendim, şöhrette afat vardır diye bir söz var ve içinde büyük bir mana barındırır. Peki şöhrette afat varsa, şöhret ateşten gömlekse, Müslüman meşhur olmasın mı? Kendini meşhur edecek hiçbir işe girmesin mi? Bir kısım faaliyetlerde bulunup da tanınır hale gelip de İslam'a hizmet yolunu aramasın mı? Cevap, arasın ama şu söze dikkat etsin. Şöhret, kişinin kemalini geçerse afete dönüşür. Terazinin bir gözünde şöhreti, bir gözünde de kemali düşünün. Kemali artan kişiye şöhret zarar vermez. Ama kemal noksan olur veya şöhret kemali geçerse, işte o zaman zarar vermeye başlar. Çünkü kerameti kendinden, şöhreti nefsinden bilmeye başlar. İnsanların iltifatını Allah'ın birer nimeti olma yerine ben neymişim de farkında değilmişim diye kendi nefsine hamletmeye başlar. İnsanı, daha doğrusu meşhuru yoldan çıkaran en büyük sebeplerden birisi diğer insanların ona iltifatıdır. İltifat bazen, seni tanıyorum, sizi çok izliyoruz, sizi çok dinliyoruz şeklinde olur. Bazen ne mutlu bana ki seni görebildim gibi olur. Bazen haşa ben sizin önünüze geçer miyim, siz büyük bir zatsınız, meşhur bir insansınız şeklinde olur. Bazen bir kısım nimetleri iltifaten sunma şeklinde olur. Bunların hepsinde dikkat edilmesi gereken zehir oranı vardır, zehir nispeti vardır. Zehrin nispeti kemali geçerse işte kişiye o zaman zarar verir. Kemal oranında veya kemal oranından daha düşük olan şöhretin insana zararı olmaz. Çünkü panzehiri daha fazla, zehir ondan azdır. O panzehir onu tesirsiz hale getirir, zararsız hale getirir. Vefa Sultan'la hani müracaat edip de kapısından geri dönmüştü Fatih Sultan. Sonra bir araya geldiğinde, bizi niye kabul etmediniz efendim, merak ettim, kapınıza kadar geldik de geri çevrildik diye sorar. Ve o çevrilmede hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet Hazretleri yanındakine, Bizans'ın surlarını açtık da bir Allah dostunun kapısını açamadık diye nefsinin acizliğine vermişti. Vefa Sultan'ı suçlama yerine, bizi kabul etmedi diye suçlama yerine, biz o kapıyı açmaya gücümüz yetmedi demişti. Sonra bir araya geldiklerinde, efendim hikmetini anlamak isterim, kabul etmemişinizin sebebi nedir deyince, Vefa Sultan buyurmuş ki, siz gaza erisiniz, biz dua eriyiz. O sebeple herkes yerinde gerek. Herkes yerinde faydalı olur. Sizin gaza yapmanız, cihad etmeniz, ordular tertip etmeniz, İslam'ı yaymak için cahidu fi sebilillah olupdur niyetim demiştin ya, onu gerçekleştirmen gerekir. Biz dua erleriyiz, herkes yerinde güzel. Bendeniz zaman zaman camide de, ekranda da, radyoda da meseleleri anlatırken, futboldan misal vermekte hiçbir sakınca görmem. Bazıları kınamış da olabilir, onlara da saygı duyarım. Kaleci kalede güzel, santifor santiforda güzel. Santiforu kaleye korsan doğru olmaz, kaleciyi santiforluğa korsan doğru olmaz. Fatih Sultan cihatta güzel, Vefa Sultan duada güzel, dergahta güzel, kendi bünyesinde, tekkesinde güzel. Sizin adaletle geçirdiğiniz bir gün, bizim zikirle geçirdiğimiz bin günden daha hayırlıdır buyurdu Vefa Sultan Fatih Sultan Mehmet'e. Sizin adaletle geçirdiğiniz bir gün, bizim zikirle geçirdiğimiz bin günden hayırlıdır. Sen Allah'ın senin üzerindeki nimetin farkına var. Bizdekine heveslenmeye kalkma. Bizim dünyamıza alışırsan o cihadı terk edersin, adaleti terk edebilirsin ve senin zararın olur. Neye benzer? Bizim cihad etmemize benzer. Bir sufi, bir derviş ordu kurup da İstanbul'u fethetmeye kalkarsa başarılı olamaz. Bir Fatih Sultan Mehmet de kendisini tekkeye kapatırsa ümmet bundan zarar görür. Ve devam etti Vefa Sultan. Sizin gönlünüz bizden geniştir. Bu vaziyette dergaha girip de aşka düşerseniz, devlet vazifesine dönemezsiniz de, devlete zarar verir diye korktum. Onun için kabul etmedim dedi. Ümmet, devlet-i Osmaniye'ye, devlet de size emanettir. Siz riyaset vazifesini, başkanlık, komutanlık vazifesini ihmal ederseniz, devlet de zarar görür, ümmet de zarar görür. Bakın bakış açısını görüyor musunuz? Siz komutanlık, başkanlık, önderlik vazifesini terk ederseniz, ihmal ederseniz, ümmet de zarar görür, devlet de zarar görür. Sonra size de bize de vebali ağır olur beyim. Bize de Allah döner der ki sen bu mücahidi niye aldın da tekkeye kapattın? Niye bu komutanı sen kendi işinle meşgul ettin diye Allah bize sorar. Fatih Sultan Mehmet devam etmiş demiş ki peki siz bizi kabul etmediniz. Siz dervişlerinizi alıp da bize gelseydiniz olmaz mıydı? Vefa Sultan buyurmuş ki, o vakitte dervişler sizin ihsanınıza bakar da hak ihsanından yüz çevirirler. Devletin imkanlarındaki şatafatı görürler, saraydaki nimetleri görürler, bir daha dergaha dönmeyi istemezler diye korktu. Hünkârım, biz sizin için her daim dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlünüz gönlümüzdedir. Gönlünüz gönlümüzdedir. Hani o nimetleri görür de Allah'ın kendine lütfettiği maneviyat nimetlerinin farkına varmaz veya vazgeçer dedi ya, sizlere naklettiğimi zannediyorum. Osmanlı Padişahı 3. Mustafa, deptebeli saltanat elbiseleriyle gezerken, bir hamamın yanından geçiyormuş. Hamamın külünü atıp orada yatan insanlara külhan beyi denirmiş o zaman. Orada yatan bir külhan beyi padişahın bu elbiselerini görünce, saltanatı görünce, cafcafayı görünce, sen gül ile gülhanede gül döşeyip işret-ü safada, ben kül ile külhanede kül döşeyip mihnet-ü cefada, bunda sebep ne demiş. Sen saraydasın, gülhanedesin, istediğin şeyleri yapıyorsun. Ben de burada külün üstünde yatıp kalkıyorum. Bunda sebep ne? Deyince Sultan 3. Mustafa buyurmuş ki, takdir-i huda kısmetimiz ruz-u ezelde. Takdire rıza göstermediğin bunda sebep ne demiş. Ben dilekçeyle mi padişah oldum? Sen Allah'a dilekçe vererek mi külhan oldun? Cenab-ı Allah seni onunla, beni de bununla imtihan ediyor. Anladım. Sen şu 3 kuruşluk padişah kıyafetine bakarak bunları söyledin. Ama yarın ahirete varınca senin işin kolay, bizim işimiz zor olacak. Sen kendi şahsi hesabını verip geçeceksin. Allah bize bütün memleketi ve milleti soracak. O zaman diyeceksin ki, iyi ki padişah olmamışım. Külümü döktüm, ekmeğimi yedim, suyumu içtim ama hesabım kolay oldu diyeceksin. İşte bu farklılığı olması gereken şekliyle ortaya koyacak olursak gönlümüz de rahat olur, ahiretimiz de güzel olur ve rahat olur efendim. Fatih Sultan devam etmiş. Bizden başka bir muradınız var mıdır? Vefa Sultan, adaletle hükmedin hünkârım. Siz adalet üzere hükmedin ki, Resul-i Ekrem'in övgüsüne mazhar olarak fethettiğiniz bu şehre biz de vefa gösterebilelim. Siz adaletle hükmedin, biz vefa ile hükmedelim. Adalet, vefa, hüsnü zan, iş bölümü, herkes kendi yerinde güzel, herkes kendi hizmetinde güzel. Bunlar hayati nasihatlardır, öğütlerdir, pentnamedir. Cenab-ı Allah almamızı, yaşamamızı, istifade etmemizi nasip eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.